Ayrım 19. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri. 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 276. Halka silah dağıtılması. Atatürk güvendiği subaylara çete savaşları için hazırlanın emri vermiştir. Cebesoy adı geçen eser sayfa 46. Kinross Atatürk. Sayfa 165-166. Düşmanın Anadolu topraklarına sokulmasını önlemek için çeteler kurmak gerekecekti. Mustafa Kemal, geleceği göz önünde tutarak İç Anadolu'da direniş merkezleri olabilecek Antep ve Maraş gibi yerlere silah dağıttı. Bunlar gereğinde kullanılmak üzere gizlice depo edilecekti. Adı geçen eser sayfa 166. Antep ve civarındaki halka gizlice silah dağıtan ve halkı örgütlemeye başlayan Atatürk, bu yöndeki çalışmalarıyla milli mücadelenin şerefli birer sayfası olan Maraş ve Antep savunmalarının daha o tarihte temelini atmış oluyordu. Atatürk, İA, sayfa 730. Gerçekten de Atatürk'ün gizlice iç ve Güney Anadolu'ya dağıttığı bu silahlar, özellikle Güney cephesindeki çatışmalarda çok işe yaramıştır. Adana'daki direniş toplantıları. Atatürk sadece askerlere değil, sivillere de direniş düşüncesini aşılamaya çalışmıştır. Atatürk, Adana'ya geldiği günden beri halkla çok yakın ilişkiler kurmuş ve ufuktaki tehlike konusunda halkı uyarmaya ve uyandırmaya çalışmıştır. Bu çerçevede Adanalı aydınlarla ve Adana çevresinden, Adana sancaklarından gelen temsilcilerle görüş alışverişinde bulunmuştur. Atatürk'ün Adana'da Anadolu direnişi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bazı aydınlar şunlardır. Ramazanoğlu Sophi Paşa, Ramazanoğlu Kadri, Nalbantzade Ahmet Efendi, İbrahim Rasih, Ramazanoğlu Hoca Müçteba, Bağdadizade Kadri Efendi, Gergerli Ali Efendi, Mısırlızade Avukat Ahmet Efendi, Dıblanzade Fuat, Süleyman Hatipoğlu Türk-Fransız Mücadelesi, Orta Toros Geçitleri 1915-1921, Ankara 2001, sayfa 33. Bu görüşmelerde doğrudan düşman tarafından yapılacak saldırılara karşı şehrin nasıl savunulacağı konuşulmuştur. Görüşmeler sonrasında Atatürk'ün isteği doğrultusunda Torosların Gülek Boğazı bölümüne ve Misis'e istihkamlar yaptırılmıştır. Adı geçen eser sayfa 33. Atatürk, Adana'da kaldığı 10 gün içinde akıl almaz bir tempoda çalışarak gizli açık çok sayıda toplantı yapmıştır. Atatürk, Adana'da 5 Kasım 1918 tarihinde Muradiye Oteli'nin büyük salonunda Adanalılar tarafından verilen bir akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, bu memleketin kurtulacağını, henüz ümitlerin sönmediğini, bunun için mücadele edeceğini, Türk milletinin ve ordusunun kendi vatanını ve istiklalini koruyabileceğini açıklamıştır. Necmettin Esin, 1. Cihan Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Atatürk'ün görüşleri, Cumhuriyet'in 50. yılına armağan, Ankara, 1973, sayfa 26. Adanalı aydınlarla ve ileri gelenlerle yaptığı toplantılar dışında bir kısım halkla tırpanilerin evi olarak bilinen Kırmızı Konak'ta görüşmeler yapmıştır. A. Gani Dirici, Derlediğimiz Hatıraları 20 Ağustos 1986, Adana 1986, Abidin Arslan, Atatürk ve Adana 1984 sayfa 2, 16-5-1984 tarihinde Adana Müze Müdürlüğü'ne sunulmak üzere hazırlanmış rapor. Adana'da eski istasyon semtindeki bu bina, Kırmızı Konak, şimdi İstiklal İlköğretim Okulu olarak görev yapmaktadır. Bu bina bir ara Adana İşgal Komutanı General Dufix tarafından askeri karargah olarak da kullanılmıştır. Hatipoğlu adı geçen eser sayfa 33, dipnot 176. Atatürk, bir hafta boyunca yaptığı görüşmeler sonrasında direniş düşüncesini benimseyen kişileri 8 Kasım 1918'de bu sefer Şakir Paşa'daki Aliye Hanım'ın Yerdelen evinde toplantıya çağırmıştır. Hatipoğlu adı geçen eser sayfa 33. Atatürk'ün yöre eşrafıyla yaptığı bu toplantı, Kurtuluş Savaşı'nın ilk somut adımlarından biridir. Süleyman Hatipoğlu'nun dediği gibi, Mustafa Kemal, milli mücadeleyi fikren bu binada kararlaştırmıştır. Adı geçen eser sayfa 159, resim 5. Aliye Hanım'ın evinde yapılan bu toplantıya katılanlar şunlardır. Fırka Komutanı Nihat Anılmış Paşa, daha sonra 2. Ordu Komutanı, Ceyhan Askeri Fırka Komutanı Remzi Bey, Levazım Fırka Reisi Avni Doğan, Askeri İmalathaneler Müdürü Ahmet Remzi, Nalbantzade Ahmet, Ramazanoğlu Kadri, İsmail Safa Özler, Mücavirzade Mustafa Efendi, Merkez Komutanı Hulusi Akdağ ve diğer bazı kişiler. Atatürk bu kişilerle Adana'nın ve ülkenin içinde bulunduğu son durumu görüşmüş ve 10 Kasım'da Adana'dan ayrılacağını belirterek düşman gelince ne yapacaklarını sormuştur. Ülkenin durumunu iyi görmediğini, itiraf devletleriyle yapılan mütareke hükümlerine bu devletlerin uymayacaklarını, daha ağır şartlar altında ülkeyi ezeceklerini, bu nedenle büyük felakete maruz kalan yerlerden birisinin de Adana olacağını ve Adana'nın büyük sıkıntılar çekeceğini söylemiştir. Adı geçen eser sayfa 33. Olacakları olanca açıklığıyla Adanalılara önceden söyleyen Atatürk, bu felaketten kurtulmak için yapılması gerekenleri de şöyle sıralamıştır. Şimdiden işgal kuvvetlerine karşı koymak ve hazırlıkta bulunmak için bir teşkilat kurun. Uygun yerlere siperler kazın, gereken silah ve malzemeyi ben temin edeceğim. Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, İstanbul 1961, sayfa 71-72, Arslan, Adı Geçen Eser, sayfa 2, Hatipoğlu, Adı Geçen Eser, sayfa 33. Görüldüğü gibi Atatürk, Samsun'a çıkmadan çok önce 8 Kasım 1918'de Anadolu direnişini Adana'da örgütlemeye başlamıştır. Bu toplantı esnasında Mustafa Kemal'in kafasında vatanın nasıl kurtarılacağına dair bir strateji oluşmuş ve bu stratejiyi halkla konuşarak daha da geliştirmiştir. Hatipoğlu, Adı Geçen Eser, sayfa 33. Bu toplantıda Ahmet Remzi Bey, "Paşa, biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda ölmesini de biliriz. Nihat Paşa'ya emir ver, bize silah bıraksın," demiş. Mücavirzade Mustafa Efendi ise, "Paşam, öldürmeden ölmeyeceğiz," demiştir. Adı Geçen Eser, sayfa 33. Atatürk'ün Anadolu direnişinin gerekliliğinden söz ettiği, düşman işgaline karşı yapılacakları sıraladığı o toplantıya katılan varlıklı kişiler de bütün maddi ve manevi güçlerini fedaya hazır olduklarını belirterek sonuna kadar direneceklerini söylemişlerdir. Bunun üzerine elinde gümüş kırbacı ve ayağında portakal rengi çizmeleriyle Atatürk, salonda iki sıra halinde dizilmiş oturan grubun arasında düşünceli ama kararlı bir yüz ifadesiyle gidip gelirken şunları söylemiştir. "Evet, evet, bu topraklarda düşman çizmesi gezemeyecek ve bu millet esir olmayacak." Arslan, Adı Geçen Eser, sayfa 2. Toplantıya katılanların umutsuz olmamaları ve düşmanla mücadele etmeye kararlı görünmeleri Atatürk'ü çok sevindirmiştir. Girici, Derlediğimiz Hatıraları, Adana 1986, Arıkoğlu, Adı Geçen Eser, sayfa 72, Hatipoğlu, Adı Geçen Eser, sayfa 34. Ancak o gün toplantıdaki kararlılık ve cesaret sonraki günlerde pek fazla etkisini göstermemiştir. Bu durumu Abdülgani Girici şöyle anlatmıştır. "Ne var ki o zamanki zihniyeti ve harbin meydana getirdiği 4 yıllık ıstırap memleketi bitkin bir hale getirdiğinden kimse de bu sözü dinleyecek hal kalmamıştı. Canından bezmiş bu topluluğu harekete geçirmek kolay olmayacaktı. Mustafa Kemal'in tavsiyesine rağmen pek hareket gözükmedi." Arıkoğlu, Adı Geçen Eser, sayfa 72. Ancak yokluk, yoksulluk ve psikolojik nedenlerden dolayı ilk zamanlarda sessiz kalan bölge halkı, özellikle Fransız işgallerinden sonra Atatürk'ün tavsiyeleri doğrultusunda yine Atatürk'ün dağıttığı silahlarla direnişe geçerek düşmanı etkisiz hale getirmeyi başarmıştır. Görüldüğü gibi Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı İstanbul Şişli'deki o meşhur evden önce Adana'daki Kırmızı Konak'ta ve Aliye Hanım'ın evinde planlamış ve örgütlemeye başlamıştır. İlk silahlı direniş, İskenderun saldırısı. Anlaşma gereği İskenderun Körfezi ve çevresindeki mayınlar 1918 Kasım ayı başından itibaren İngiliz-Fransız mayın tarama gemilerince temizlenmeye başlanmıştır. Ancak birkaç gün içerisinde itilaf kuvvetlerinin asıl niyetinin çok stratejik bir konumdaki İskenderun'u işgal etmek olduğu anlaşılmıştır. İtilaf devletleri 4 Kasım 1918'den itibaren İskenderun'u işgal etmekten söz etmeye başlamışlardır. Ancak Atatürk, emrindeki 7. Ordu, 3. Kol Ordu ve 41. Tümen Komutanlığı'na 5 Kasım 1918'de çektiği telgrafta, İskenderun körfezinden çıkarma yapmaya kalkışacak olan İngiliz kuvvetlerine ateşle karşılık verilmesini istemiştir. Mustafa Onar, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yazışmaları, Cilt 1, Ankara 1995, sayfa 18-19. Atatürk'ün bu emri üzerine 41. Tümen Topçu Birlikleri İskenderun Körfezi'ne bakan sırtlarda körfeze girecek düşman donanma ve çıkarma araçlarına ateş edecek biçimde mevzilenmiştir. Ayrıca 3. Kolordu topçusuyla da güçlendirilmiştir. Atatürk 6 Kasım 1918'de Başkomutanlık Erkan-ı Harbiye Başkanlığı'na çektiği telgrafta çıkarma teşebbüslerine ateşle karşılık vereceğini
hem İngiliz kumandanlığına hem de sadrazam ve başkumandan Erkan-ı Harbiye reisi Ahmet İzzet Paşa'ya bildirmiştir.
Atatürk'ün bu kararlı tutumu karşısında İngilizler Osmanlı hükümetini sıkıştırmaya başlamıştır. Bazı kaynaklara göre örneğin 7. Ordu Harekat Şubesi'nde görev yapan subaylara göre İngiliz ve Fransız donanma ve çıkarma birlikleri körfeze girdiklerinde 41. Tümen uyarı ateşi yapmıştır. Bazı kaynaklara göre ise örneğin bir gün sonra 7 Kasım 1918'de Atatürk tarafından Ahmet İzzet Paşa'ya gönderilen cevabi telgrafta İngilizler için bir çıkarmaya yeltenmediklerinden ateş edilmesine gerek kalmamıştır. Adı geçen eser sayfa 23. Ancak belgeler dikkatle incelendiğinde 6 Kasım 1918'de İskenderun Körfezi'ne girmeye çalışan İngiliz-Fransız çıkarma birliklerine Türk topçusu tarafından ateşle karşılık verildiği anlaşılmaktadır. 7. Ordu Karargahı'nın hareket şubesinde o zaman genç bir subay, yüzbaşı olarak görev yapmış olan Muzaffer Ergüder'in Samet Kuşçu'ya anlattıklarına ve not ettirdiklerine göre uyarı niteliğindeki topçu ateşi yapılmıştır. 6 Kasım 1918 günü İskenderun Körfezi'ndeki bu ateş ve direniş sonucunda düşman donanması körfezden uzaklaştırılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, kişisel dostlukları bulunan, saygı ve sevgi duyduğu Ahmet İzzet Paşa'yı daha fazla kırmamak, gücendirmemek için ve de amaca vardığı için cevabi telgrafında ateş edilmesine hacet kalmamış ve buna göre birlik komutanlarına yeniden emir verilmiştir diyerek konuyu kapatmak istemiştir. Hatipoğlu, Filistin cephesinden Adana'ya Mustafa Kemal Paşa, sayfa 80. Enver Behnan Şapolyo bu olayı ilk kurşun sesi olarak adlandırmıştır. Samet Kuşçu'nun anlattıklarına bakılacak olursa, Kurtuluş Savaşı'nın ilk silahlı direnişi 6 Kasım 1918'deki İskenderun Körfezi saldırısıdır. Kurtuluş Savaşımızın eşsiz mimarı, eşsiz komutan Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle gerçekleşen bu kutsal direniş ilk olandır. O tarihte zaten ana yurdun hiçbir köşesine henüz düşman ayağı değmemiş ve işgal başlamamıştır. Milli direniş ve karşı koyma düşünce ve kararı hiçbir bölgede meydana gelmiş değildir. Milli direnme ve karşı koyma herkesten ve her yerden önce Mustafa Kemal Paşa'nın kafasında, yüreğinde ve ruhunda kıvılcım alıp alevlenmiştir. Samet Kuşçu, Kurtuluş Savaşı'nın ilham kıvılcımı Hatay toprağında kutsal direniş, Güneyde Kültür, sayı 10, Aralık 1989, Hatay 1989, sayfa 6 ila 10'dan nakleden Hatipoğlu adı geçen eser, sayfa 83. Daha sonra da 19 Aralık 1918'de Dört Yol Karakese Köyü'nde İtilaf kuvvetlerine karşı ilk silahlı halk direnişi gerçekleşmiştir. Atatürk ilk kurtuluş planlarını Adana'da yapmış, ilk direniş hazırlıklarını da Adana'da başlatmıştır. Zaten Mustafa Kemal o tarihlerde bu amaca uygun bir şekilde emrindeki Yıldırım Orduları grubu ile Musul cephesindeki 6. Ordu kıtaları içerisinde bu ordunun komutanı ile haberleşerek imkan ölçüsünde gereken tedbirleri aldırmıştır. Bu ordulara bağlı kuvvetleri Torosların üst tarafına, İç Anadolu'nun muhtelif yerlerine ihtiyaca göre dağıtmak ve yerleştirmek, fazla silah ve yedek cephanelerle lüzumlu harp malzemesini güvenilir yerlere taşıtmak için planlar hazırlamaya ve ilgili komutanlara emirler ve direktifler vermeye başlamıştır. Elindeki kuvvetleri geçirdikleri bütün badirelere rağmen gerçek bir ordu haline getirmek, düzenlemek ve takviye etmek, gerekince bu kuvvetlerle Türk'ün hak ve istiklalini korumak istemiştir. Atatürk, İA, Cilt 1, sayfa 730. İşte bütün bu hazırlıklar nedeniyledir ki, Profesör Doktor Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye adlı kitabında, işgalin ilk günlerinde Mustafa Kemal Kilikya'dayken direniş başlatmıştı diyerek, Türk Kurtuluş Savaşı'nın Kasım 1918'de Adana'da Atatürk tarafından başlatıldığını ileri sürmüştür. Stanford Shaw'u Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer'de doğrulamıştır. Cevat Abbas, anılarında Atatürk'ün kafasında Anadolu'da bir direniş başlatma düşüncesinin 1917'de Halep'te ortaya çıktığını, 1918'de Adana'da ve İstanbul'da biçimlendiğini, 1919'da Samsun'da ve Amasya'da uygulanmaya başlandığını belirtmiştir. Atatürk'ün Türk milletinin istiklali için beslediği düşünceler çok eskiydi. Hatta Harp Akademisi'nin sıralarında başlamıştır. Fakat onun Türkiye'yi yeni varlığı ile istiklaline kavuşturması için fiili mücadeleye girişmesi önce Halep'te başlamış, Adana'da, İstanbul'da devam etmiş, Samsun'da, Amasya'da tatbikata başlanmış, Lozan Konferansı'nda hakikat sahasına ulaşmıştır. Turgut Gürer, Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer, cepheden meclise büyük önderle 24 yıl, İstanbul 2006, sayfa 97-98. Bu belge ve bilgilerden sonra Kurtuluş Savaşı'nın Samsun'dan önce Adana'da başladığını ileri sürmek abartılı bir değerlendirme olmasa gerekir. Nitekim Atatürk bu gerçeği 15 Mart 1923'teki Adana seyahatinde Türk Ocağı'nda şöyle dile getirmiştir. Acı günlere ait olmakla beraber bu memlekete ait kıymetli bir hatırayı yad etmek isterim. Efendiler, bende bu vakainin, direnişin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur. Suriye felaketini takip eden Yıldırım Orduları grubu komutanlığı ile buraya gelmiştim. O zaman memleket ve milletin nasıl bir atiye sürüklenmekte olduğunu görmüştüm ve buna mümanaat için derhal teşebbüsatta bulunmuştum. Fakat o zaman için bu teşebbüsümü müsmir kılmak mümkün olmadı. Bana milletin halası yolunda ilk teşebbüs hissinin bu mukaddes topraklardan gelmiş olması sebebiyle hemşerisi olmakla mübahi olduğum bu toprakları tebcil ederim. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 2 sayfa 117-118. Bu durumda Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk'ten önce ben başlattım diyen Kazım Karabekir Paşa'nın iddialarının da çok gerçek dışı olduğu anlaşılmaktadır. Direniş raporları, İngilizlere silahla karşı koymak. Atatürk Adana'dan Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya gönderdiği raporlarda, telgraflarda ülkenin içine düşürüldüğü durumu anlatmış ve kafasındaki silahlı direniş düşüncesinden söz etmiştir. Bu raporlar bir vatanseverin gerektiğinde kişisel çıkarlarını, rütbesini, makamını, kısaca her şeyini bir kenara iterek doğru bildiği yolda sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini göstermektedir. Atatürk'ün Sadrazam İzzet Paşa ile yazışmalarına tanık olan Cevat Abbas Gürer bu konuda şu değerlendirmeyi yapmıştır. Atatürk'ün Kilikya'yı ve Kilikya sınırlarını dahi bilmeyecek kadar gaflet göstermiş olan Sadrazam'la Adana'dan makine başında saatlerce süren haberleşmesine şahit olmuştum. Atatürk, Sadrazam Mareşal İzzet'i devletin bulunduğu durum hakkında aydınlatmaktan kendisini alamıyordu. Fakat her defasında aldığı cevaplar pek sudan ve aldatıcıydı. Gürer, adı geçen eser, sayfa 96-97. Atatürk her türlü çabasına rağmen Osmanlı yöneticilerini bir türlü gaflet uykusundan uyandıramamıştır. Atatürk bir kere daha haklı çıkmıştır. Mondros'un mürekkebi daha kurumadan ilk işgaller başlamıştır ama artık çok geçtir. Atatürk'ün 1-8 Kasım 1918 tarihleri arasında Adana'dan Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya gönderdiği raporlar Anadolu direnişine yönelik kayda geçirilmiş ilk ve tek resmi belgelerdir. Bu raporlarda Atatürk açıkça İngilizlere karşı silahla karşı koymaktan söz etmiştir. Atatürk'ün bu raporlarından yükselen isyan ateşi Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımıdır. İşte o raporlardan bazı bölümler. 1. Mütareke şartlarının ikinci maddesinin harfiyen uygulanması doğalsa da, bu münasebetle karaya asker çıkarmaya dair mütarekede bir kayıt bulunmadığından müsaade edilmemiş ve görüşme memurları dönüp geldikleri gemiye gitmişlerdir. 2. İskenderun'da İngilizlerin karaya çıkmasının gerekirse ateşle önlenmesini emrettiğim arz olunur. 3. Çok ciddi ve samimi olarak arz ederim ki, mütareke şartları arasında yanlış anlamaları giderecek tedbirleri almadan orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak, İngilizlerin ihtiraslarının önüne geçmeye imkan kalmayacaktır. 4. İskenderun'a her ne sebep ve bahane ile asker çıkarmaya teşebbüs edecek İngilizlerin ateşle engellenmesini emrettim. 5. İngilizlerin aldatıcı muamele, teklif ve hareketlerini İngilizlerden fazla haklı ve nazik gösterecek ve buna karşılık gönül alıcı emirleri uygulamaya yaratılışım elverişli değildir. 6. Bugün Payas, Kilis hattına kadar olan toprakları isteyen İngilizlerin, yarın Toros'a kadar olan Kilikya mıntıkasını ve daha sonra Konya-İzmir hattını işgali lüzumu teklifinin birbirini kovalayacağı ve sonunda ordumuzun kendileri tarafından sevk ve dairesi ve hatta Osmanlı Bakanlar Kurulu'nun Britanya hükümeti tarafından seçilmesi lüzumu gibi tekliflerin karşısında da kalmak uzak bir ihtimal değildir. 7. Ben ne durumda bulunursam bulunayım, doğru olduğuna inandığım ve gerekenlere duyurulmasını yurt selameti icabı kabul ettiğim kanaatlerimi bildirmekten nefsimi alıkoymaya muktedir değilim. Bu raporlar Harp Tarihi Vesikaları dergisinde yayımlanmıştır. Ayrıntılar için bakınız Meydan, Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, sayfa 54-67. Özetlemek gerekirse bakın ne diyor Atatürk. İngilizlerin karaya asker çıkarmalarına izin vermedim. İngilizler İskenderun'a çıkarsa ateşle karşılanmalarını emrettim. Orduları terhis edersek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğersek onların ihtiraslarının önüne geçemeyiz. İngilizlere nazik davranmaya yaratılışım elverişli değildir. İngilizlerin isteklerine karşı çıkmazsak, ordumuzun yönetilmesini ve hatta Osmanlı Bakanlar Kurulu'nun seçilmesini bile İngilizlere bırakmak zorunda kalırız. Hangi şartta olursam olayım, yurt selameti için doğru bildiklerimi söylemekten nefsimi alıkoyamam. Mondros'un hemen ertesinde açıkça düşmanla silahlı mücadeleden söz eden ve bu düşüncesini yetkililere gönderdiği raporlarla belgeleyen tek adam Atatürk'tür. Şevket Süreyya Aydemir'in dediği gibi, yeni devlete çıkan yolun ilk ve en dumanlı işaretleri sanıyorum ki Mustafa Kemal'in 1 Kasım 1918 ile 7 Kasım 1918 arasında Adana'da geçen 7 günlük Yıldırım Ordular Grubu kumandanlığı zamanındaki buhran günlerinden başlar. Aydemir adı geçen eser sayfa 306. Bütün bu gerçekleri tarih ayan beyan beyan etmiş olmasına karşın, öteden beri Atatürk'e saldıranlar, Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk başlatmamıştır. Atatürk Kurtuluş Savaşı'na sonradan katılmıştır ve hatta Atatürk İngilizlerin ajanıdır demek için Atatürk'ün 1-8 Kasım 1918'de Adana'dan Osmanlı Sadrazamı ve Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa'ya gönderdiği bu raporları görmezden gelmiştir. Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları 1. Kitap, sayfa 52-53. Müsaade edin, vatanıma hizmet edeyim. Atatürk'ün uyarılarına kulak tıkayan Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, 8 Kasım 1918'de istifa etmiştir. 9 Kasım 1918'de İngiliz ve Fransız kuvvetleri İskenderun'u işgal edip şehre törenle bayrak çekmiştir. 10 Kasım 1918'de Yıldırım Orduları grubu kaldırılarak Atatürk İstanbul'a çağrılmıştır. Atatürk bu çağrıyı yapan Ahmet İzzet Paşa'ya son bir umutla şöyle seslenmiştir. Orduları dağıtalım fakat ünvanı koruyalım. Müsaade edin, en ufak bir müfreze halinde dahi olsa bu ünvanla ben onun kumandanlığı ile yetinir ve vatanıma hizmet ederim. Gürer adı geçen eser sayfa 185. Atatürk'ün bu isteğine Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın yanıtı sert olmuştur. Siz mağlup devletimize karşı bütün galip devletleri tekrar tahrik ve devletimizin temellerini tahrip mi etmek istiyorsunuz? Adı geçen eser sayfa 185. Zavallı İzzet Paşa, ortada bir devletin kalmadığını görememiştir. Burada ister istemez insanın aklına Sadrazam Ahmet İzzet Paşa ve diğer Osmanlı yöneticileri Atatürk'ün raporlarını dikkate alıp Yıldırım Orduları grubunu dağıtmayarak Atatürk'e hareket serbestliği tanısalardı acaba İngilizler ve Fransızlar Anadolu'ya ayak basabilir miydi diye sormak geliyor. Bence eğer Osmanlı yöneticileri biraz cesur olup biraz düşmanlarını tanıyıp biraz da Çanakkale kahramanına güvenselerdi Atatürk Anadolu'nun işgaline engel olabilirdi. Ama onlar Atatürk'ün aksine İngilizlerin merhametine, İngilizlerin centilmenliğine sığındılar. Askeri strateji dehasını daha önce Çanakkale'de, Muş'ta, Bitlis'te ve Suriye geri çekilişinde gösteren Atatürk, 1. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Kasım 1918'de Kilis, İskenderun ve Adana'da yaptığı çalışmalarla Anadolu'nun işgalini önlemeye kararlı olduğunu göstermiştir. Dahası 6 Kasım 1918'de İngiliz-Fransız çıkarma birliklerinin İskenderun'u işgal etmelerini önleyerek gerçekten Anadolu'nun işgalinin engellenebileceğini kanıtlamıştır. Atatürk, Kilis, İskenderun, Antep ve Adana'da aldığı önlemlerle ve yaptığı hazırlıklarla gerçekten de Anadolu'nun işgalini önleyebilirdi. Çünkü İtilaf devletleri İngiltere, Fransa ve İtalya savaş yorgunuydu ve aralarında çıkar çatışmaları vardı. Düşmanlarını çok iyi tanıyan Yıldırım Orduları Komutanı Atatürk, Anadolu'nun işgalini önleme projesi çerçevesinde aldığı önlemlerle işgallere izin vermezdi. İngiltere ve Fransa Anadolu'ya çıkamayınca Yunanlıların İzmir'i işgal edecek ne cesaretleri ne de uluslararası destekleri kalırdı. Ama olmadı. Osmanlı hükümeti Atatürk'ün cesaretini ve kararlılığını değil, İngilizlerin ve Fransızların baskısını, blöfünü dikkate alarak Atatürk'ün görevine son verip İstanbul'a çağırmıştır. Atatürk 10 Kasım 1918'de Adana'dan bir trenle İstanbul'a hareket etmiştir. 11 Kasım 1918'de Tevfik Paşa hükümeti kurulmuştur. 13 Kasım 1918'de İstanbul İtilaf Devletlerince fiilen işgal edilmiştir. Aynı gün öğlen saatlerinde Atatürk de İstanbul'a gelmiştir. Atatürk direniş çalışmalarını İstanbul'da sürdürmüştür. Bu çalışmaların ayrıntıları için bakınız Sinan Meydan, Atatürk'ün gizli kurtuluş planları, Parola Nuh, İstanbul 2009. Yarım kalan hesap. Atatürk, Adana'daki direniş çalışmalarının yarım kalmasına çok üzülmüş, özellikle İskenderun'un ve Hatay'ın işgal edilmesini hayatı boyunca hiç unutamamıştır. Çünkü gerçekten de 1918'de Adana ve İskenderun civarındaki savunma hattıyla ve direniş planlarıyla düşmanı durdurabileceğine inanmıştı. Ancak hükümet buna izin vermemişti. İşte o günden beri Adana, İskenderun ve Hatay Atatürk'ün içinde bir uhde olarak kalmıştır. Özellikle Hatay'ın bir türlü düşman işgalinden kurtarılamaması Atatürk'ü derinden yaralamıştır. Nitekim 1937 yılında Hatay meselesinin gündemde olduğu günlerde Hasan Rıza Soya, 1918'de yarım kalan işini tamamlamaktan bölgeye giderek Hatay için mücadele etmekten söz etmiştir. Mondros Mütarekesi imzalandığı zaman İngilizler İskenderun'a asker çıkarmaya kalkıştılar. Oysa orası mütareke sınırı dışındaydı. Askerlerime ateşle karşılık vermelerini emretmiştim. İskenderun ve Antakya havalisi Türkelidir. Bu sınırı korumak istiyordum. Ama İstanbul hükümeti beni geri çekti. Hatay, İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edildi. Ondan sonra da geri almayı başaramadık. Bu nedenle Hatay'a şahsi davam olarak bakıyorum. Sözünü ettiğim bu durumda tutacağım yolu çoktan kararlaştırmış bulunuyorum. Cumhurbaşkanlığından, milletvekilliğinden istifa edeceğim, serbest bir Türk vatandaşı olarak bu işte çalışan arkadaşlarla birlikte Hatay topraklarına geçeceğim. Bildiğin gibi bunun emin yolları var. Oradaki mücahitlerle ve ana vatandan bize katılacak olan kuvvetlerle sorunu yerinde ve içten halledeceğim. İsterse Türkiye hükümeti beni ve arkadaşlarımı asi ilan eder, hakkımda soruşturma da açar. Ben Fransızların Suriye ve Lübnan'a kolayca bağımsızlık vereceklerini sanmıyorum. Biz hareketimizi oralara da yayarak Suriye ve Lübnan'ın gerçek bağımsızlıklarını da sağlayabiliriz. Ama göreceksin, dava yakında istediğimiz gibi çözülecektir. 405. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, Cilt 2, İstanbul 1973, sayfa 606-608. 19. ayrımın sonu, sayfa 289.